Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapise girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titus, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup 11. bölüm 20-30 ayetler arasına bakacağız. 11-13 bölümler pratik bölümleri oluşturmaktadır. 11. bölüm birçok kişi tarafından da iman kahramanlarının kataloğu olarak anılır. Bu bölüme iman açısından bakmak gerekir. İmanın Aden bahçesinin kapısından şu ana kadar bütün çağlardaki erkekler ve kadınlar için her durumda neler yapmış olduğuna bakmak gerekir. Bu bölüm sizler ve benim için bunu gösterir ve bu insanlar bizi imanla yaşamaya teşvik eden tanıklardır. 11. bölümün ilk 19 ayeti iman nedir diye başlıyor. İman, umulanların güvencesi, gözle görülmeyenlerin kanıtı diyor. Çünkü bizden önceki insanlar imanla onaylandı. Tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. İmanla Habil, Tanrı'ya Kain'inkinden daha üstün kurban getirdi ve bununla doğru kişi olduğu onaylandı. Tanrı onun armağanlarına ilişkin tanıklıkta bulundu. O öldürüldü ama imanı nedeniyle bugüne dek konuşmaktadır. İmanla Hanok, ölümü tatmamak için göklere götürüldü. Bu dünyada gözden kayboldu çünkü Tanrı onu göklere almıştı. Çünkü yukarıya alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut ettiğine ilişkin tanıklık vardı. İman dışında Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşanın ilkin onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendirdiğine iman etmesi gerekir. İmanla Nuh, görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Tanrı sayar tutumla ev halkının kurtulmasını öngörerek gemiyi kurdu. Bunu yapmakla dünyayı yargıladı ve imanın getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. İbrahim çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için imanla Tanrı buyruğuna uydu ve nereye gittiğini bilmeden ülkesinden ayrıldı. İmanla vaat edilen toprakta yabancı bir ülkede uyruksuz biriymiş gibi konakladı. Aynı vaadin miras ortakları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan sağlam temelli kenti gözlemekteydi. İmanla Sara da vaatte bulunanın sözüne güvenilir olduğunu göz önünde tutarak yaşı geçmişken çocuk doğurma gücünü buldu. Bu nedenle bedeni ölü sayılabilecek yaşta bir adamdan göğün yıldızları kadar niceliği bilinmez, deniz kıyısındaki kumlar kadar sayısız bir soy yetişti. Bu insanların tümü iman ortamında öldü. Vaatlere kavuşmadılar ama onları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve göçmen olduklarına açıkça tanıklık ettiler. Bunları söyleyen kişiler bir yurt aradıklarını açıklıyorlar. Eğer ayrıldıkları yeri anımsasalardı geri dönmek için vakitleri boldu. Ama onlar daha üstün bir yeri, yani göksel yurdu özlüyorlar. Bunun içindir ki Tanrı onların Tanrısı diye anılmaktan utanç duymuyor. Çünkü onlar için bir kent hazırlamış bulunuyor. İbrahim denendiği zaman imanla İshak'ı sundu. Tanrı vaatlerini almış biri olarak tek oğlunu sunmaya hazırlandı. Ona soyun İshak'ta anılacak diye vaat edilmişti. Bunun için Tanrı'nın ölüler arasından diriltmeye bile gücü olduğunu düşündü. Böylece İshak'ı simgesel anlamda ölümden geri aldı. Şimdi 20. ayete geliyoruz, İbraniler 11. bölümün. Burada İshak'ın imanını görüyoruz. 20. ayette imanla diyor İshak Yakup'la Esav'ı gelecek olaylara ilişkin kutlu kıldı. 1-19 ayetlerin yorumunu daha önceki programlarımızda yapmıştım. 20. ayette İshak hakkında çok az şey söylendiğine dikkat edin. Özellikle babası İbrahim'le kıyaslanırken İshak hakkında ne söyleyebiliriz? İshak imanın istekliliğini temsil eder. Babası İbrahim onu sunakta sunduğunda İshak büyük bir olasılıkla 33 yaşlarında yetişkin bir adamdı. Bunun onun istekliğini gösterdiği kesindir. İman sayesinde İshak gelecek şeylerle ilgili olarak Yakup ve Esav'ı kutsadı. İshak'ın hayatı hakkında işaret edilen bir şey oğullarını kutsamaktaki imanıdır. Bu tuhaf bir şey gibi geliyor. İshak kuyu kazardı. Bir yerde bir kuyu kazar, sonra düşmanları gelip o kuyuyu onun elinden alırlardı. Sonra bir kuyu daha kazardı ve bu kuyu da yine elinden alınırdı. Birçok bakımdan biraz renksiz biriydi ama özelliği istekli oluşuydu. Gelecek şeylerle ilgili olarak Yakup ve Esav'ı kutsamaya istekliydi ama o anda onun onları kutsamasına neden olacak hiçbir şey yoktu. Şimdi çok renkli birine geliyoruz. İbraniler 11 ayet 21'de şöyle diyor. Yakup ölürken imanla Yusuf'un oğullarından her birini kurtlu kıldı ve asasının başına yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Yakup, babası, oğlu Yusuf ve torunlarıyla ilgili olarak bir iman hayatı yaşadı. Ama yaşamında seçilen bir şey ölürken gerçekleşti. Birisinin iman dolu bir insan olduğunu söylemeden önce hayatının sonuna kadar beklemelisiniz. Ölürken torunlarını, Yusuf'un oğullarının her ikisini kutsadı. Değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Yakup'un hayatında gözlemleyebileceğimiz birkaç şey vardır. İnsan doğasını ve kayrayla kurtulduğumuzu canlandırır. Tanrı'nın lütfu olmasaydı Yakup kaybolurdu. Hiçbir insansal erdemi yoktu. Sanırım bu hepimizi resmediyor. Bizim hiçbir insansal erdemimiz yoktur dostum. Ellerimde hiçbir şey getirmiyorum. Sadece senin çarmıhına sarılıyorum diyor bir şair. Bir ilahiyatçı Tanrı'nın önünde hiçbir şey olduğumuzu ve hiçbir şeyi alıp ondan bir şey yapabilecek tek kişinin Tanrı olduğunu vurguladı. Müjde işini yapmak için eşiyle birlikte gelen kendinden emin genç bir adamın hikayesi anlatılır. Sonunda bir gün genç adam Dr. Taylor'a gelip kendisinin hiçbir şey olduğunu düşünmenin kendisi için çok zor olduğunu söylemiş. Dr. Taylor, genç adam ister inan ister inanma hiçbir şeysin. Bu konuda Tanrı'nın sözüne inanabilirsin demiş. Yakup, insansal duamızı canlandırır. Günümüzde psikolojide doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım hakkında bir sürü şey duyuyoruz ve bütün bunların bireyin yaşamını biçimlendirmekte ne kadar önemli olduğu söyleniyor. Jinekologlar ve psikologlar bebeğin doğumundan önce ve doğar doğmaz bakımının önemini çok vurguluyorlar. Bu bakımlardan Yakup'un hayatı hakkında ne söylenebilir? Kutsal kitap bizlere Yakup ve Esav'ın annelerinin karnındayken birbirleriyle mücadele ettiklerini söyler. Doğmadan önce bile Yakup güreş yapıyor ve kendisine üstün bir konum kazanmaya çalışıyordu. Doğumda bile mücadele etmişti. Sonra çıkmıştı ama kardeşinin topuğunu tutarak çıkmıştı. Topuk yakalayan biriydi ve bütün hayatı boyunca da böyle olmayı sürdürdü. Ayrıca Yakup aldatıcı ve yaramazdı. Ancak Tanrı onun yaşamını değiştirdi. Bu adamın yaşamına baktığımızda ilk olarak babasıyla olan ilişkisinde onu kandırdığını görüyoruz. Tanrı Yakup'a kutsanmayı vaat etmişti ama o bunu bekleyemedi. Kutsanmayı kardeşi Esav'dan onu kandırarak aldı. Bu da onun evden ayrılmak zorunda kalmasına neden oldu ve geceyi Beyt El'de geçirdi. Evini çok özlemişti ama hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Amcası Laban'la yaşamaya gittiğinde bile hala kendi aklına, bilgisine güveniyordu. Sonunda diyara geri dönerken Tanrı'nın onu durdurması gerekti. O gece Rab Yabuk ırmağının yakınında onunla güreşti. O gece Rab onu sakat bıraktı. Yakup'a erişmesi gerekiyordu. Yakup'un hayatının daha ileri yıllarında işlediği günahın oğlu Yusuf'un yaşamında ona yine döndüğünü görüyoruz. Bir gün oğulları oğlu Yusuf'a ait renkli giysiyi kan içerisinde getirip bu oğlunun giysisi mi? Bu giysiyi biliyor musun diye sordular. Ve Yakup ağlamaya başladı. Kendisi başkalarını kandırdığı gibi oğulları da şimdi kendisini kandırmış, ona Yusuf'un ölmüş olduğunu söylemişlerdi. Babaların işlediği günahın cezası çocuklarına çektirilmişti. Bu durum bu ayete çok güzel bir örnektir. Ancak bu adamın hayatının sonunda İbranilere mektubun yazarı Yakup'un torunları Efraim ve Manasse hakkındaki imanını gösterir. Yakup ölürken imanı sayesinde, ölüm döşeğindeyken ve bu Yakup'un hayatına işaret edip Yakup iman sayesinde diyebileceğiniz ilk şeydir. Yusuf'un oğullarının her ikisini kutsadı ve tapındı Yakup. Hayatında ilk kez itaat olacaktır. değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı denilmesi her zaman ilgimi çekmiştir. Ne değneği? Hatırlarsanız sakat kalmıştı ve yürümesine yardımcı olması için bir değnek kullanıyordu. Ölüm geldiğinde bile bu adam yatıp ölmek istememişti. Yakup'un yaşamında hiçbir bereket yoktu. Günah, kandırmaca, hile ve sahtekarlık dolu bir hayattı. Ve hiçbir bereket günaha karşılık verilemez. Sizin ve benim anlamamız gereken önemli şey Tanrı'nın her hatayı alıp onu düzeltebileceğidir dostum. Karmaşa ve kandırmaca olan yerde Rab İsa Mesih'e demirlenmiş bir iman varsa ona sarılabiliriz. İman Yakup'un yaşamında işliyordu ama bunu görebilmek için yaşamının sonuna gelmemiz gerekiyordu. Şimdi Yusuf'un imanına geliyoruz. İbraniler 11:22'de şöyle diyor. Yusuf gözlerini yaşama kapatırken Yusuf imanla İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağına değindi ve kemiklerini ne yapacaklarına ilişkin onlara buyruk verdi. İbranilere mektubun yazarı ve Tanrı'nın kutsal ruhunun Yusuf'un yaşamından onun imanını gösterecek birçok örneği seçebileceklerinden eminim. Bu adam Mısır'dayken yani Yusuf hapse konulduğu zaman söyleyebiliriz. Bunun onun sonu olacağını düşünürdünüz ve birçoklarımız böyle bir zamanda şikayetle feryat edebilirdik. Ama böyle bir olay buraya kaydedilmemiş ve Yusuf'un yaşamında onun imanını gösteren daha birçok olay vardır. Bu adam babası Yakup'a büyük bir tezat oluşturur. Yaşamında hatalar ya da kusurlar yoktu. Büyük bir olasılıkla eski antlaşmanın tamamında Rab İsa Mesih'in tiplemesine Yusuf'tan daha yakın olan kimse yoktur. Ancak kutsal kitapta kendisinden tipleme olarak söz edilmemiştir. İkisi arasındaki benzerlik çarpıcıdır. Yusuf, Rab İsa gibi en çok sevilen oğuldu. Yusuf'u kardeşlerinden ayıran ve ona onlar üzerinde efendilik veren renkli bir giysisi vardı. Bir görüm gördü ve kardeşleri onu rüyacı olarak tanımladılar. Rab İsa da bir mesajla geldi ve onun da bir hayalci olduğunu düşündüler. Yusuf babasına itaat etti. Rab İsa da babasının isteğini yapmaya geldiğini söyledi. Yusuf'un kardeşleri kendisinden nefret ettiler. Rab İsa hakkında kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi denilmiştir. Yusuf babası tarafından kardeşlerini bulmak üzere yollanmış ve Rab İsa bu dünyaya kaybolanları aramak için geldi. Yusuf çoban olan kardeşlerini kırda buldu. Rab İsa doğduğunda çobanlar geceleyin gelmişlerdi. Kardeşleri Yusuf'la alay etmiş, onu reddetmiş ve onu öldürmek için planlar kurmuşlardı. Aynı şey Rab İsa'nın da başına geldi. Yusuf köle olarak satılmıştı ve Rab de 30 gümüşe satılmıştı. Yusuf'un giysisi kana batırılmıştı. Askerler İsa Mesih'in üzerinde kanı olan giysisini almak için kumar oynadılar. Yusuf Mısır'a satılmıştı ve Tanrı onu orada dünyayı kurtarmak için maddi anlamda kullandı. Rab ise dünya, beden ve şeytan tarafından sınandıktan sonra hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayanlar olmak üzere bütün dünyayı kurtarmak üzere ölüme gitti. Tahta otururken Yusuf halka ekmek verdi. Mesih yaşam ekmeğidir. Mısır'dayken Yusuf Yahudi olmayan bir gelin aldı. Rab ise bu dünyadan kendi ismi için bir halk çağırıyor. Kardeşleri Mısır'a geldiklerinde Yusuf kendini onlara tanıttı. Bir gün Rab İsa kendisini kendi kardeşlerine tanıtacak. Yusuf hakkında ilginç olan şey kendisine verilen rüyaya iman etmiş olmasıydı. Atıldığı kuyuda imanının oluşuydu. Mısır'dayken imanının oluşuydu ve bütün kötü durumlarda onun yoluna devam etmesini sağlayan imandı. Hayatının sonunda Mısır'la tatmin olduğunu düşünürsünüz ama Yusuf için durum böyle değildi. İsrail oğullarının bu diyardan gideceği gün geldiğinde benim kemiklerimi de mutlaka yanınıza alın demişti. Neden kemiklerini hemen alıp Efraim'e gömmediler? Bunun nedeni çok açıktır. Bu adam o zaman ulusal bir kahramandı ama Yusuf'u tanımayan bir firavunun çıktığı bir gün geldi ve İsrail oğulları Oradan ayrıldıklarında Yusuf'un kemiklerini aldılar ve Şekem'e, Samiryelilerin diyarına gömdüler. Şimdi Musa peygamberin imanına geliyoruz. İsrail oğullarının Mısır diyarında kölelikte oldukları zamana geçiyoruz. Musa, imanın fedakarlıklarını temsil eder. Musa doğunca diyor 23. ayette, annesi babası imanla onu 3 ay gizlediler. Çünkü çocuğun pek güzel olduğunu gördüler. Kralın buyruğundan korkmadılar. Musa'nın Tanrı için kendilerini tehlikeye atmaya razı olan, Tanrı yolunda yürüyen bir anne babası vardı. Musa'nın doğumunda bile işin içinde iman vardı. Musa büyüyünce imanla Firavun'un kızına oğul olmayı kabul etmedi. Geçici bir süre için günahın sunduğu eğlenceye dalmaktansa Tanrı halkıyla birlikte kötü davranışa katlanmayı yeğledi. İbraniler 11, 24, 25. ayetler. Musa'nın hayatında imanı iş başında görüyoruz. Bir sarayda büyümüştü ve Firavun'dan sonra ülkenin ikinci en önemli adamı olacaktı ama Musa'nın doğruyu seçecek imanı vardı. 26. ayet. Mesih için yüklenilen aşağılanmayı Mısır'ın zenginliklerine üstün tuttu. Çünkü gözlerini gelecek ödüle doğrultmuştu. Mesih'in gününü görüp sevinen İbrahim'den başka biri de Musa'ydı. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı Musa. Çünkü göze görünmeyeni görüyormuş gibi sarsılmaz tutum takınmıştı. İbraniler 11 ayet 27. Musa peygamberin harekete geçecek imanı vardı. İman insanları harekete geçirir. Günümüzde birçok insan inanıyorum, inanıyorum diyor ama hiçbir şey yapmıyor. Size şunu söyleyeyim ki iman kendisini hareketlerle ortaya koyar. Tanrı bizleri işlerimiz olmadan kurtarır ama kurtaran iman iyi işleri üretir. Bu yüzden Musa kralın öfkesinden korkmadan Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı gördüğü için dayandı. 28. ayet. İmanla ilk Pasha'yı kutladı ve kan serpmesini uyguladı. Öyle ki ilk doğan çocukları yok eden melek İsrail çocuklarına ilişmesin. Musa'nın Tanrı'ya itaat etmeye imanı vardı. Tanrı bunu yapmasını söylemişti. Ve Musa peygamber bunu yaptı. Bu adamın yaşamında örneklenmiştir. Mısır'ın zevklerinden vazgeçti, çöle gitti ve halkını kurtarmak için geri döndü. Bu Tanrı'ya itaat etmek için imandır. Karadan geçercesine imanla Kızıldeniz'i aştılar. Mısırlılar aynı işe kalkıştıklarında suların içinde boğuldular. 29. ayet. Burada kimin imanını görüyoruz? Bu İsrail oğullarının imanı mı? Onların hiç imanı yoktu. Firavun'la savaş arabalarının geldiğini görünce Musa'ya hemen Mısır'a dönelim dediler. Mısır'dan ayrılmakla hata ettik. Bu Musa'nın imanıydı. Suyun kenarına gidip suya o değnekle vuran Musa'ydı. Ve sular imanla açıldı ve karşı tarafa geçtiler. O zaman Musa'nın ezgisini söylediler. İnsanlar kendilerini Musa'yla özdeşleştirdiler ama bu Musa'nın imanıydı. 30. ayette Yeşu'nun imanını görüyoruz. Eriha kentinin kale duvarları imanla 7 gün süreyle İsraillilerce kuşatıldıktan sonra yıkıldı. Yeşu'nun yaşamında imanın seyretmesini görüyoruz. Eriha şehrinin etrafında dönüşlerinin 5. günü Yeşu'yu görseydiniz ona fazla bir ilerleme oluyora benzemiyor. Neden böylesine akılsızca bir şey yapıyorsun? Akıllı bir generalsin ama zekanı kullanmıyorsun diyebilirdiniz. O da size Rabbin ordularının komutanını gördüğümü unutuyorsun ve o bana karargahın benim çadırımda değil cennette olduğunu söyledi. Generalin kendim olmadığımı gördüm. Ben aşağı konumdaki bir erim ve emirlerimi ondan almam gerekiyor. Şehrin etrafında yürümemizi söyledi ve ben de yürüyorum. Bakın ve görün. Bu duvarlar aşağıya inecek. Ben işi bilen birinin stratejisini izliyorum derdi. Yeşu'da imanın seyretmesini görüyoruz. Tanrı'ya inanacak imanı. İşte General Yeşu bunu öğrenmişti. Tanrı'ya inanmak ve Tanrı'ya güvenmek ve Tanrı'ya itaat etmek.